Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın sizin.
Merhaba, merhaba.
Bugün Can da yok, hasta.
Evet, evet.
Dolayısıyla baş başayız, sen de telefondasın.
Maalesef, evet, aynı şehirde ama farklı mekanlardayız. Böyle olmak zorunda kaldık bugün.
Evet, olur.
Şimdi özellikle en önemli konumuzla başlamak istiyorum. İklim krizi meselesiyle.
Ne krizi? İklim
krizi meselesiyle.
Anlamadım.
Öyle bir kriz mi var? Ömer Madra'ya ben bunu mu anlatıyorum?
peki, şakaydı bu. Çok ciddi bir durum var.
Şakaydı bu ama yani neyse, biz hala bu konuyla ilgili gülebiliyoruz ama işin giderek gülünecek veyahut da şaka yapılacak kısmı yok oluyor. Çünkü karşımızda gerçekten çok büyük bir kriz var. Ve bunu artık günlük hayatımızda yaşıyoruz. Yani bu sadece evet, zaten etkilerini bilim adamları, bilim insanları yıllardır anlatıyorlar. Gerçeklikle önümüzde. Fakat bunun günlük hayatın bir tehdidi olarak artık yaşama halimiz var. Son haftalarda işte bu aşırı hava koşullarından bahsettik. Hala mesela işte sadece aşırı hava koşulları değil, orman yangınları gibi felaketlerin de küresel ısınmanın önemli bir sonucu olduğu pek görülmüyor. Bunlar var çevremizde, hayatımızda. Fakat bir de şu an Avrupa'da tarihin en sıcak günleri yaşanmakta. 42'lerden bahsediyoruz. Fransa gibi, Belçika gibi, Hollanda gibi ülkeler için bunlar çok inanılmaz rakamlar. Almanya için. Hiçbir şey buna uygun tabii ki yapılmamış. Şehirler ona göre düzenlenmemiş. Mimari buna göre değil, geleneksel mimari. Ve tabii ki bunun sonuçları da bu yüzden sıcak dalgaların ağır oluyor. 2003'te 15 bin kişi ölmüştü Fransa'da. Rekor sıcaklıklar yaşandığında.
Ve bugün, bütün Avrupa'da da evet, 70 bin olduğu sonradan hesaplandı. Yani erken ölüm diye tasvir ediliyor bu.
Sıcaklık kaynaklı. Evet.
Sıcaklık kaynaklı. Yani Fransa'da evet 15 ile 17 bin arasında hesaplanıyordu. Şeyde de Avrupa çapında da 2003'te 70 bini bulduğu biliniyordu, evet. Ama bu rekorlar şimdi kırılıyor bunlar.
Bu rekorlar şimdi kırılıyor ve tabii Avrupa'nın farkı dünyanın geri kalanından çoğu yerde aslında klima kullanılmasının reddedilmesi, kullanılmaması. Zaten de klimalarda bir çare değil. Hemen taktır bir tane, kurtul bundan gibi bir şey değil. Çünkü aslında bütün o aşırı enerji kullanımıyla vesaire çevreye verdiği zararla klimalarda sorunun bir parçası zaten.
Evet, kuyruğunu yiyen yılan, yani aynı kısır döngü tamamen yani.
Evet, kısır döngü, kendine kısır döngü. Zaten şimdi burada o kadar katman katman konu var ki, bir, dünya nüfusunun hepsinin klimalı hayat yaşamasının imkanı yok. Bir, onun dışında bunların ötesinde de zaten dediğim gibi gerçek, yani şimdi kanayan büyük ağır bir yaraya ufak bir bant yapıştırmaya çalışmak gibi bir durum oluyor. O an belki tamam serinliyorsunuz vesaire ama geleceğin çok daha büyük sorunlarını da yaratıyor oluyorsunuz. Dolayısıyla klimalarla daha ne kadar gidebilir hayat, o da ayrı bir şey. Burada zaten Avrupa'nın kültürel olarak da klimayı reddetmesi durumu var. Bir de üstüne üstlük. Tabii her tarafı da değil. Avrupa'nın her yerinde böyle değil. Bir, bu ihtiyaç zaten yeni doğuyor. Böyle bir tartışma vesaire yeni başlıyor. Bunun ötesinde de ama mesela zaten başka yerlerde, daha işte Macaristan gibi yerlerde benim yaşadığım, tam tersi klima, tamam çare o zaman alalım hemen işte, da giderek reklamları artıyor, giderek işte piyasada çok daha fazla göze batmaya başlıyor ve insanlar böyle bir hassasiyet de eğer kültürel olarak oluşturulmuyorsa, var olanın da korunmasına çalışılmıyorsa, tabii ki bu şeylere, çarelere, tırnak içinde çarelere yöneliyorlar. Ama dediğim gibi yani bu mümkün değil, sürdürülebilir bir durum değil. Tam tersi işte bu krizin büyüklüğünün farkına varıp hemen önlemlerini alıyor olmak lazım. Büyük dönüşümleri hızlı biçimde gerçekleştiriyor olmak lazım. İşte aktivistler işte bunun için çalışıyor. Hep bunu bahsediyorsunuz zaten sizler radyoda. Ama bu Eylül, bu sonbaharda büyük bir dönem olacak. Tam şimdi aslında Avrupa'nın sıcaklık rekorlarının kırıldığı dönemler bir yıl önce büyük bir aslında iklim ne diyelim artık yani aktivizme önüne geçen bir şey çünkü yeni bir belki şey kavram yaratmamız lazım buna. Bir acil eylem için dünyada çocukların harekete geçtiği Greta Thunberg başta olmak üzere okul boykotunu başlattıkları zaman tam bir yıl tamamlanıyor şimdi Ağustos'a geldiğimizde. Ve hakikaten de sadece onlar gözümüze sokmuyorlar. Doğada lütfen bakın burada çok büyük bir sorun var diye üstümüze boca ediyor problemi.
Evet, yani şey de zaten bilimin sözünü dinleyin sadece. Bana ne bakıyorsunuz, benim dediğimin ne önemi var? Ben sadece bilimin ne söylediğini söyleyeyim deyip sayfasını açıyor. Yani dünyanın en büyük bilim insanlarının ortaya koyduğu rakamları, raporları sayfa sayfa gösteriyor. Son Greta Thunberg Fransa parlamentosunda yaptığı konuşmada aynen böyle konuştu. Ya onlar yanlış, belki de siz haklısınız ama onlar doğruysa ortada büyük bir felakete doğru gidiş var dedi yani bilim insanları. Ya Paris Anlaşması bütünüyle yanlış o zaman. Bunu mu demek istiyorsunuz diye çok ciddi bir şekilde suçladı yani oradaki insanları.
Şimdi burada tabii ki biraz önce siz şeyden bahsettiniz. Kendi kuyruğunu yiyen yılan.
Evet.
Ouroboros aslında onun Yunanca'dan da gelen bir kavram bu, bir sembol bu. Kendi kuyruğunu ısıran yılan. Böyle veyahut da o ejderha şeklinde de sembolize ediliyor. Fakat aslında o sembol, hani sonsuzluk işareti de vardır ya, sekize evet, benzeyen. Aslında oradan geliyor. Ve bu kendini yeniden yaratmayı, sonsuzluğu ve aslında yeniden doğmayı sembolize ediyor o işaret. Dolayısıyla belki bizim de zaten onu yapıyor olmamız lazım. Yani kuyruğunu yiyen yılan olarak kendini yok eden değil, kendini dönüştürerek yeniden yaratan bir insanlık oluyor olmamız lazım. Zaten bunu çocuklar sorumluluğu alıyorlar. Gençlerde giderek bu duyarlılık daha fazla var. O zaman hepimizin de ufak tefek bile olsa ne yapabiliyorsak yapıyor olmamız lazım. En başta da politikacıları zorluyor olmamız lazım. Türkiye'deki kendi çevremiz buradaysa işte ya da başka nerede yaşıyorsak bunun sınırları da yok çünkü. Herkesin yapabileceği ufak tefek bir şey vardır muhakkak. Yaratıcı yollarının da daha fazla insanlar düşündükçe ortaya çıkacağına eminim. Bu gerçeklik öyle bir şey ki yani şimdi olmayacak şeyler bir yandan yaşanıyor. Mesela Eurostar'da düşünün, Brüksel-Londra arasında işleyen o lüks tren tamamen işte bu iklim krizi kaynaklı sıcaklık yüzünden mesela bozulup yolda kalabiliyor.
Kalabiliyor, hatta durduruluyor da zaten evet, bozulmasa bile durduruyorlar sonra. Çünkü bu daha da feci kazalara yol açabilir filan diye artık bu hale gelmiş. Yani modern, postmodern hayatın şeyi. Fakat en büyük zararı da bilmem duydun mu? Britanya'da çok büyük bir kayba yol açacak bu iklim değişikliği. Noel'de hindi yiyemeyeceklermiş galiba. Çünkü epey kayıp olmuş şeyde, yumurtalarda. Bayağı vurulabilirmiş stokları, Noel hindisi stokları. Ya?
Evet, yani bu tabii en acı haberde üstüne basa basa söyledim. Bizim gibi vejetaryen veya vegan olanların çok ilgilendirebileceğini zannetmiyorum ama geleneksel hayat tarzları işte çatırdayarak adeta alay eder gibi yok oluyor. Yani ne varsa bir anlamda taken for granted denilebilecek. Yani nasılsa o tamam var hayatımda yapabilirim diye düşündüğünüz şeylerin artık ayağınızın altına halının çekilmesi gibi gittiğini görüyoruz, yaşıyoruz. Şimdi burada bir de yani İngiltere'nin de malum bir Boris Johnson'u var artık.
Evet.
Artık o da evet yani tam dediğimiz gibi ve radyoda da konuşmuş olduğumuz gibi İngiliz Kemal'in torunu olarak Türkiye'de bayağı bir pay çıkaranlar oldu. Bir heyecanlananlar artık Türkiye hükmediyor, İngiltere'ye gibi bir ruh haline girenler oldu.
Ama dedesinin babası Kemal Bey şey de ayrıca değil mi? Yani muhalif kimliğiyle öne çıkan biri, torununun çocuğundan çok farklı yani.
Ömer Bey, biz biliyorsunuz yani şeyleri seviyoruz, böyle tartışmalı, böyle Osmanlı'daki figürler üzerinden bugün bile ihtiraslı tartışmalar yapma. O yüzden herkes İngiliz Kemal'de, Ali Kemal'de başka bir tipoloji görüyor.
Görüyor, evet.
Dolayısıyla o ayrı bir derin konu. Fakat şimdi gerçekten Boris Johnson'da ne Türk olmakla ne başka bir şeyle bir alakası yok. Veya bilmiyorum, bağlantılar kurmaya çalışıyor. Kardeşini hemen bakan olarak atayınca, atamaya kalkınca böyle bir şey oldu aslında.
Bir
yani
de iklim...
İşte, Türk olduğuna şimdi inandım.
İklim inkarcılarından büyük paralar aldığını, en büyük iklim inkarcısı kuruluşlardan seçim kampanyasında kullanmak üzere yardım aldığı da ortaya çıktı kendisine.
Aslında bu işte Trump'ın da olduğu gibi, çünkü Trump'ın da hatırlayalım, Amerikan başkanının da New York'ta hava donuyor, çok soğuk, burada donuyoruz, biraz küresel ısınmaya ihtiyacımız, evet, var diye tweetleri vardı hatırlarsanız. Dolayısıyla şimdi bu Boris Johnson meselesi de bu tip politikacılar aslında hakikaten de daha çok ne olarak tanımlayabiliriz bilmiyorum yani. Evet, popülist politikacılar olarak tanımlıyoruz. Genel geçer tanım bu. Fakat bunun ötesinde de başka bir şeyleri de var. Özellikleri de var. Biraz aklım nereye gidiyor? Geçen pazar Macaristan'ın, aslında dünyanın felsefe mirasının önemli bir ismini, Agnes Heller'i kaybettik. Evet, ve kendisi yani hakikaten de çok aktif bir insandı, çok heyecan dolu bir insandı ve 90 yaşındaydı tam şimdi. Ve çok aktif hayatında, işte Balaton Gölü'nde yüzmeye giderken aslında kaybetmişiz. Çok dolu dolu da bir hayatı olan
Agnes Heller değil mi adı?
Evet, Agnes Heller. Ve onun işte mesela... ya yıllarca sürgünde yaşamış vesaire, biraz sonra hikayesini biraz anlatırım ama önemli olan şöyle bir şey: Orban'la ilgili olarak popülizm tanımının doğru olmadığını, aslında pek hoşuna gitmediğini, çünkü popülizm bize durumun vehametini tam anlatmadığını söylüyordu. Ve Orban'ın, Viktor Orban'ın Macar Başbakanı'nın milliyetçiliği kullanışı, kelimeleri seçişi, nefret söylemini yönlendirişi, yabancı olana, farklı olana veyahut da işte bir şekilde düşman biçtiğini, bütün bunların evet bir sağ politika örneği olduğunu, fakat bunun ötesinde işte Orban gibilerin o müthiş güç düşkünlüğü, siyaseti, kendi güçlerini, aslında egolarını ve onun ötesinde o hakikaten diktatör yanlarını, tiranlıklarını yükseltmek için kullandıklarını tartışan biriydi Heller. Ve yani bu şeyleri asla ödün vermeden, ki bu yaşında hükümetin de hedefi haline gelmişti orada. Yıllarca 1977-89 arası sürgünde yaşayıp döndükten sonra açık açık işte baskı görmesine, düşman ilan edilmesine rağmen, Macaristan'da evet tutuklamalar yok, baskı görmek derken bizdeki, Türkiye'deki boyutta durumlar evet yok. Belki burada olsaydı kendini hapiste bulacaktı o yaşta. Ama Heller'in hakikaten sözünü sakınmadığı ve ya bu yaşta da artık bunlara karışmayayım demediği veya bu kadar acılı bir hayat sürdükten sonra, çünkü 1929 doğumlu ve Macaristan'ın çok o coğrafyanın acılı bir tarihi var malum. Onların hepsini yaşayan, 1977'ye kadar ülkesinde de işte, yani işte İkinci Dünya Savaşı'ydı, Holocaust vesaire, bütün onları atlattıktan sonra
Yahudi
yeter
kendisi
demeyen. Evet, bildiğim kadarıyla, ama yani o, evet, sonuç olarak ya o tarafı Yahudi olup olmaması benim vallahi çok ilgili izlediğim bir insan olarak benim kafamda yoktu.
Hayır, sadece Holocaust açısından, evet, sormuştum yani. Bir,
evet,
de onu,
evet,
atlattığı
yani,
için.
Evet, yani şimdi bu aslında bütün o şeyleri atlatıyor olması, aynı zamanda çünkü hep düşünen bir insan olarak, bir felsefeci olarak da hangi politika gelirse, hangi rejim gelirse Macaristan'da hedefi olmuş. Bu çok önemli. Şimdi ailesiyle ilgili siz söyleyince hayal meyal hatırlıyorum. Evet, öyle ailesinin çoğunu Holokost'ta kaybetmiş evet, olması lazım. Ama birden Yahudilik deyince kafam dediğim gibi Heller kimliği her şeyden öte o kadar bir dünya vatandaşı ki mesela Macar derken bile biraz aslında evet, zorlanıyorum. Yani o, çünkü dünyanın bir mirası insandı düşüncesiyle vesaire ve çok netameli konuları çalışıyor aslında çalışıyordu. Günlük hayat etiği, ahlak konuları. Ya bunlar çok aslında dinin ve aynı zamanda işte bütün o daha manevi boyutu hayatın biraz üstüne yazması, düşünmesi zor konular. Çok fazla işin basitliğine bir anlamda basitleştirilmiş dogmatik tarafına iyi ve kötü olmakla ilgili kaçabilirsiniz. Gerçek felsefesini yapıyor olmak bu işin çok zor ve Heller bunu yapabiliyordu bence çok başarılı bir şekilde. Zaten Hannah Arendt'in de kürsüsünü de orada almıştı New York'ta. Ve ahlakla ilgili düşünmek de herhalde bizim bu hayatta çok ihtiyacımız, bu dönemde çok ihtiyacımız olan bir şey. Bütün bu popülizm meselesi olarak nitelediğimiz şeyin ahlakla çok fazla alakası var işte. İyi ve doğru olan, kötü ve yanlış olanı ayırt edebilmek. Ve Heller'in kendisi de günlük hayattaki devrimlerden bahsediyordu. Yani herkes aslında o büyük devrim, büyük düzenin değişmesinin ötesinde hepimizin gündelik hayatında yapabileceği devrimler var. Biz her gün bu devrimi hayatımızda zaten yaşayabiliriz diye bunlardan bahsediyordu. Bahsettiklerim tabii Hannah Arendt okumuşlar için, onu takip etmişler için çok da yabancı değil ama onun Heller'in kendi çok orijinalde bir başka çizgisi vardı. Okumanızı tavsiye ederim. Belki kendi ölümü bize popülizmle ilgili yeniden düşünmek için günlük hayat pratiklerimizle, bu iklim krizi bağlamında da günlük hayat pratiklerimizle ilgili yeniden düşünmek için bir fırsat veriyor. Biraz acı da tabii bir şekilde. Son dönemde işte bu Macron'un da yeni Avrupa'nın geleceğiyle ilgili mesela tartışmalarda Avrupa'nın önde gelen düşünürlerini de çağırmıştı Macron malum. Agnes Heller de onların arasında yer almıştı. Ve bilmiyorum, yeni bir düşünceyi galiba zaten üst boyutta da üretiyor olmak lazım. Ama alt boyutta işte geldiğinizde...
Bunu, evet, yani pardon sözünü kestim. Yani tabii şey, bu işte Greta'ların başını çektiği, Greta ve diğer çocukların, Türkiye'de de pek çok var, gittikçe de sayıları artan çocuklarımız var. Şöyle bir durum var. Onlar bu doğrudan doğruya bir etik, ahlak meselesi olarak da koyuyorlar zaten bu meseleyi. Ve mesela şöyle bir soru vardı, David Lammy Greta'ya sormuş Guardian'da yer alan, zaman zaman okuduğumuz bir şey bu, soru cevap meselesi Guardian'da çıkıyor onlar. Diyor ki politik bakımından muhafazakar olup, yani sağda olup büyümeden yana, ekonomik büyüme yanlısı, işte kapitalizm yanlısı ve kar için çalışma, kar motifini ağırlığa çalışan, ağırlık veren birisi olarak hala iklim değişikliği hareketini desteklemek ve yeşil meseleleri savunmak mümkün müdür diyor. Cevap olarak da çok ilginç bir şey söylüyor Greta Thunberg. Bunu söylemek bana düşmez aslında diyor. Ben sadece bilimsel veriler neyse onları iletmekle yükümlü sayıyorum kendimi diyor. Ve zaten kişisel bir fikir olarak da cevap vermesi mümkün değil. Bunu başkalarına bırakayım. Ama şunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz de sanıyorum diye bitirmiş, kısa bir cevap veriyor. İşçi Partisi Milletvekili David Lammy'ye. Diyor ki şunu güvenle söyleyebileceğimiz kanısındayım ki bütün ideolojiler çuvalladı. Ve bazıları ötekilerden daha fazla çuvallamışsa bunu da bırakalım başkaları inceleyenler söylesin demiş. İlginç bir cevap bence.
İlginç ve buradan işte tabii çok ondan farklı bir jenerasyonun kuşağın insanı olan Agnes Scheller'den ben bir alıntı yapmak istiyorum.
Lütfen.
Bir röportajından. Bu Medyascope'da da yayınlandı. Türkçe olduğu için, çevirisi olduğu için özellikle oradan alıntı yapıyorum. Ve Haldun Byron'un çevirisiyle. Antoine Perrault'la aslında Mediapart için yapılmış bir söyleşi. Şimdi orada yani 2018 tarihli bu söyleşide şeyden bahsediyor aslında Agnes Scheller. Yani bu dönemde yaşadığımız yeniden feodalleşme. Yani bunun anlamı nedir? Yani aslında arkaik bir döneme, geçmişe geri dönüyoruz gibi bir yandan. O eski bir dönem kendini yeniden yaratıyor gibi. Bunu da şöyle açıklıyor. Modern tiranların kendilerini seçtirdikleri ve tekrar seçtirdikleri Macaristan'da, Polonya'da, Türkiye'de, Mısır'da, Rusya'da ve başka her yerde vaktiyle kapitalizm tarafından toplumun en muhtaç katmanları için sosyal demokrat yaklaşımla daha çok, muhafazakar yaklaşımla daha az paylaştırılan kârları kendileri, kuklaları ve işbirlikleri için ranta dönüştürüyorlar. Bundan sonra siyasi iktidar oligarşiye bağımlı olmuyor. Oligarşi siyasi iktidardan kaynaklanıyor. İktidar oligarşiyi öyle muazzam, öyle bütünsel, öyle ön planda bir klientelizm biçimiyle besliyor ki bir yeniden feodalleşmeye tanık oluyoruz. Yani aslında Heller'in burada anlattığı bütün o işte mafya bağlarından tutun, işte şeye kadar yolsuzluk ağlarına kadar her türlü ahlaki kuralı hiçe sayan bir yeni elitlerin, bir derebeylerin düzeni ortaya çıkıyor. Yeniden feodalleşme derken de işte bu zaten küçük derebeylerini ve büyük derebeylerini etrafımızda görüyoruz. Ve dere hanımları da var tabii ki muhakkak evet. ki. Dolayısıyla yeniden bir aslında o geçmişin köleleştirme, insanları bir takım bir haber veyahut da duruma uyanamamış veya haklarından feragat etmek durumunda bırakılmış, hakları elinden alınmış kitleler de bu düzenin köleleri haline geliyor. Ama gönüllü, ideoloji olarak veya milliyetçilik veyahut da işte bir takım düşünce saydıkları, işte o düşmanlaştırmalarla vesaire bütün bunlara kanarak veyahut da işte kendi ufak damlayan, o büyük çıkar ağlarından damlayan biraz ufak refah damlalarıyla olabilir vesaire. Ve burada işte medyanın çok önemli de bir rolü oynuyor Heller'in de bahsettiği gibi. İşte öyle bir şey ki yani gene ondan bu röportajdan alıntı yapıyorum. Çok az şeyden haberdar olan ya da tek taraflı biçimde haberdar olan bir memlekete bel bağlayarak gazeteler, radyolar, televizyonlar iktidarın denetimindedir. Sosyal ağlar propagandanın iç yüzünü ortaya çıkamaz ya da aksine etkisini arttırırlar. O derin memleket dış dünyaya eğitimli açık olan kentsel nüfusu seçim sandıklarında siler süpürür. Özellikle tabii Macaristan'a Heller burada dikkat çekiyor. Türkiye'de de aslında benzer bir durum olabilir. Bir durumdan daha çok haberdar olabilen, farkında olabilen işte daha kentli bir veyahut da işte daha yüksek eğitimli bir nüfus oluyor. Ve onların tercihleriyle birçok aslında kendini kandıran diyelim kitlenin veya kandırılmaya kendini çok açan kitlenin çok farklı tercihleri olabiliyor. Elbette ki iş sadece eğitimli, eğitimsiz veyahut da kentli, kırsal kesim konusundan çok daha çapraşık, sadece buna bağlayamayız. Ama burada Macaristan'ın tabii özel durumuna Heller aklında daha çok bulundurmuş. Orada bir Budapeşte var. Onun dışında bütün geri kalanı kırsal kesim bambaşka tercih ve havalarda. Fakat yani burada bir ayrışmanın şu veya bu şekilde büyük bir kutuplaşmanın ülkeler içinde yaşattırılarak bir takım sadece o tiranlar değil aynı zamanda feodal düzenlerinde kendini yükseltmesi, yüceltmesi söz konusu. Ve burada biz bu bütün bu denklemde iklim krizi gibi acil meselelerimizde, hepimizin çok ortak ve ölümcül meselelerinde tartışamıyoruz, konuşamıyoruz.
Evet, bugün daha
Boris Johnson'ın kız arkadaşını konuşuyoruz mesela.
Evet, evet, aynen. Ve Boris Johnson'ın kendisi de tamamen iklim yıkımcılarının elinde bir kukladan ibaret. Bunu gösteren çok sayıda da şey gördük maalesef. Evet. Peki evet. Burada
ben evet sizi bugün ayrılmak zorundayım. Bir vize meselesi için koşturmam gerekecek çünkü vize ve sürekli karşımıza çıkan kapılar da bir hep gerçekliğimiz maalesef ki bu dönemde özellikle Türkiye vatandaşları olarak. Tabii bu arada Rusya büyük bir arkadaşlık yapmış biliyorsunuz. Hususi ve hizmet pasaportlarına şeyi kaldırmış.
Vizeyi.
Vizeyi kaldırmış. Yani düşünün bu şeye, yani tabii sıradan vatandaşlar tabii bundan yararlanamıyor. Niye? Çünkü Suriye'den gelen işte şeyleri, mülteciler ve onun dışında güvenlik kaynaklı sorunları Türkiye'nin sahip olduğu söylüyor, gösteriyor Kremlin sebep olarak. Ama işte şey, neyse. Ayrıcalıklı pasaportlar kurtardı. Rusya'ya artık doya doya gidebilirler.
Gidebilirler. Çok rahatlatıcı bir haberle bitiriyor.
Evet, bu arada Azerbaycan da vizeleri kaldırmış. Bu müjdeyi de duymayanlar benden duysun. Tabii o çok sevdiğimiz dost ülkemiz, kardeş ülkemiz de meğer bizde vize uyguluyormuş.
Allah Allah. Evet ya, bunu hiç duymamıştık. Çok son dakika haberi.
Ay ama yok artık ya. Bakın onlar çok candanlar. Kaldırıverdiler.
Evet, çok güzelmiş. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek ben de üzere. Söylerken bitirirken şunu söyleyerek bitireyim. Şimdi hesap ettik. Bu programa bu sabah başladığımızdan şu ana kadar dünyada Amazon yağmur ormanlarında 369 futbol sahası büyüklüğünde ağaç kesilip yok oldu, ebediyen yok oldu. Ben de bunu söyleyerek bitireyim.
Kaydını evet.
Geçmiş olsun.
O kayıt hepimizin üstüne düşülüyor çünkü. Orada uzakta oluyor değil. Onlar aslında dünyanın ciğeri. Bunu da tekrar tekrar hatırlatalım.
Evet. Peki, çok teşekkür
ederim. Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.